Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Çocukluğumda tek arzum günlerin çabuk geçmesi ve annem kadar büyümekti. Oyunlarımda annemin topuklu ayakkabılarını giyer, çıkardığı sesten büyüdüğümü hissederdim. Annemin siyah çarşafını örter, onun gibi konuşmaya ve yürümeye çalışırdım. Oyuncak bebeklerimin saçlarını tarardım, örerdim, hatta makasla keserdim. Benim oyuncak bebeklerim konuşurdu. Bu yüzden saçlarının uzamayacağına inanmazdım. Şimdi ben de çocukluğumun bebeklerine benzemişim. Aynaya her baktığımda gülüyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum. Güzel hayallerimi hatırlıyorum. O kadar iman. Uzun yıllar oyuncak bebeklerimin saçlarının uzamasını bekledim. Diğerleri gülüyordu ama ben bunun bir gün olacağına inanırdım. Zira benim bebeklerim konuşurdu. Şimdi her şey tam tersi olmuştur. Başkaları gülmüyorlar. Fakat umut ve tebessümle her şey düzelir. Saçların tekrar çıkar, uzar ve sen yine her zamanki gibi aynı neşe dolu güzellikler dolusu kız olursun diyorlar. Fakat ben neden inanamıyorum? Ey gaybta olan, her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, nerede benim imanım? Neden kalbimde bir umut yok? Beni çocukluğuma geri götür ve çocukluğumu kalbime. O yıllarda aynaya bakarken dudakla, gözle ve kalbimle gülerdim. her geçen gün kemoterapi sayesinde saçlarım biraz daha ve biraz daha dökülüyor. Onları özlüyorum Allah'ım. Saçlarımı ve oyuncak bebeklerimi. Ey Allah'ım! Ey ayıpları sürekli örten! Günler birbirini kovalıyor ve kalbim her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Yüreğimin içi giderek boşalıyor. Yavaş yavaş korkmaya başlıyorum. Geleceğimi yapmaya büyük bir coşku ile başlayan bana ne oldu? Neden buradayım? Bu gelecek nereden geldi? Ve benim umut dolu mesut geleceğimi nereye götürdü? Evet, ben bir kanser hastasıyım ve zor bir yol ayrımındayım. Hastalığım yeni bir evreye girmiş. Sadece iki seçeneğim var. Ya teslim olacağım ya savaşacağım. Allah'ım, ey zorlulara gideren, eğer teslim olursam ne kazanırım? Eğer savaşırsam ne kazanırım? Kaybetmek mücadelenin sonuçlarından biridir. Savaşıp da kaybetmekten korkuyorum. Fakat teslim olmanın iki sonucu var ve her ikisi de kaybetmektir. Her halükarda kaybedeceğim. Kendimi, hayatımı, imanımı ve seni. Hepsinden kötüsü seni kaybetmektir. Eğer teslim olup bu hastalığa yenilirsem, sana olan umudumu azar azar öldürürüm ve seni kaybederim. Ve ben bunu istemiyorum, sensiz kalmayı. Mücadelenin zafer olan bir ucunun umudu ile devam ediyorum. Ramaksız kalan elimle duvara yaslanıyorum, duruyorum ve devam ediyorum. Böylece hatta eğer kaybedersem de yine kullukta yüzüm ak olacaktır. Bu dünyanın sonunda kullukta yüzü ak olmaktan daha değerli ne var ki? Bir yazarın dediği gibi ne mutlu savaşarak kaybedenlere. Savaşmayan ve savaşan kişi arasında çok fark var. Biri savaşmadan kaybetmiştir, gerçek bir kaybeden. Fakat savaşarak kaybeden ise daha güçlenir ve bir başka mücadele için tekrar ayağa kalkar. Allah'ım, ey kalpleri değiştiren, senin varlığınla kalbim ısınıyor. Bulunduğum burada herkes sevgi dolu, bu hastanede ve etrafında. Bu kentte kim beni görürse tebessüm ediyor, sevgi dolu bir tebessüm. Kentin sevgi dolu olmasını seviyorum. Kuralsız, kalabalık bir kentin sevgisini. Benim için yeni olan bir şey. Bu kentin ahalisi hep kavga eder, kimseye acımazlar. Dünyanın sonsuza kadar bu minvale döneceğini ve sonsuza kadar yaşayacaklarını sanırlar. Bu yüzden birbirlerine acımazlar. Fakat beni görünce gülümsüyorlar. Bana sevgi doludurlar. Bu sevgiyi seviyorum ve gülümsüyorum. Allah'ım, ben ölüm kokuyorum. Onlar bana acıyorlar. Öleceğimi ve onların dünyasından ayrılacağımı sanıyorlar. He, onların dünyası. Yoksa onlar ölmüyorlar mı? Neye güveniyorlar? Ne ile avunuyorlar? Ölüm kokmadıklarıyla mı? Boş bir hayalde kendilerini ölümden uzak, benimse yakın olduğumu görüyorlar. Komik değil mi? Siz gülmüyor musunuz? Sizin kentte de böyle değil mi? Bazıları ölümün onların kapısını asla çalmayacağını düşünürler. Allah'ım, ey kalplerin tabibi, anneciğim şöyle diyor. Cevşen-i Kebir'in bir bölümü var. Şöyle, ya tabib el kulub, ne demek diye soruyorum, diyor. Yani ne zaman ki kalbinin durumu iyi olmazsa, kalbini eline al ve onun yanına götür. De ki, ey kerem sahibi, ey muhteşem Allah'ım, bu benim kalbim. Kendin onu yarattın. Şimdi daralmış, korkmuş ve düzensiz atıyor. Ben ise tedavisini arıyorum. Sen ise tabipsin. Beni tedavi olmaksızın geri gönderme. Kimse Allah'ı benim anneciğim kadar tanımaz. Hiç kimse. Siz nasıl Allah ile bu kadar arkadaşsınız diye soruyorum. Sürekli Yasin okuduğum için, diyor. Aynaya bakıyorum ve diyorum ki, Allah'ım, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi. Gözlerim ıslanıyor. Gözlerimi gözlerime dikiyorum. Gülünceye kadar aynaya bakıyorum. Kendimle oyun oynuyorum. Kim daha çabuk gülerse o kazanmıştır. Aynada gülüyorum. Yüreğim de gülüyor. Tıpkı çocukluğumda olduğu gibi. Bir o kadar sadık ve bir o kadar da güvenli. Dudaklarım, gözlerim ve kalbimle gülüyorum.
Tahran Radyosu.
Eğer başımın üstündeki Allah, tanıdığım Allah'tan başka olsaydı, bundan başkası olsaydı, kalbim bu denli derinden ona ısınmazdı. Eğer biraz, sadece biraz daha az Allah olsaydı, biraz daha sözünün üstünde dursaydı, biraz daha az marifetli olsaydı, biraz daha az beni sevseydi veya en azından ben bundan daha az olduğunu bilseydim, o zaman ben de ona daha az umut bağlardım. Daha az koşardım ve savaşmazdım. Yalnız yaşamaktan daha çok korkardım. Yalan söylemekten korkmazdım. İşleri yapmak üzerine daha az hesap açardım. Sabah akşam olmaya az hesap açardım. Günün birinde gaybtan yardım geleceği ve borç ceplerin dolacağı üzerine daha az hesap açardım. Yara izinin kaybolması ve acıların dinmesi üzerine, tüm mucizeler üzerine daha az hesap açardım. Eğer başımın ucundaki Allah olduğundan ve tanıdığımdan başka bir şey olsaydı. Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, ey gaybta olan her şeyi bilen, ey günahları sürekli bağışlayan, ey ayıpları sürekli örten, ey zorlukları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalplerin tabibi, ey kalpleri aydınlatan, ey kalplerin hemderdi, ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren, ey üzüntüleri yok eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Allam el-Guyub, ya Gaffar el-Zunub, ya Settar el-Uyub, ya Kaşif el-Kurub, ya Mughallib el-Gulub, ya Tabib el-Gulub, ya Munawwir el-Gulub, ya Anis el-Gulub, ya Mufarrij el-Humum, ya Munaffis el-Ghumum, Subhaneke ya la ilahe illa ent, el-Ghawth el-Ghawth, khallisna min an-nar ya Rab.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Tarih yaprakları Hicri Şems'e 1357 yılının 29 Dey Cuma gününü gösterdiğinde Hüseyin-i Aşura üzerinden tam 40 gün geçiyordu. Erbayin gelmişti ancak o yılın Erbayin'e diğer yıllarınkinden daha farklıydı. Halk düzenli olarak şehitler için çeşitli merasimler düzenliyor. İslam İnkılabı'nın zaferi için şehit veriyordu. Tebriz, Kum, Yazd, Ahvaz ve diğer kentlerde Erbayinler Tahran halkının 17 şehriver kanlı kıyamına dek devam ediyordu. Nihayetinde akan bu kanlar meyvesini verdi ve o yerin Hüseyin-i Erbayin münasebetinden 3 gün önce Şah İran'dan kaçmıştı. O günlerde her yerde bambaşka havalar esiyordu. Hatta Tahran'ın Kerimhan Caddesi'nde bulunan Kutsal Sarkis Kilisesi aynı atmosferi yaşıyordu. Birkaç kişi hem Arapça hem de Farsça pankartlar yazmakla meşguldu. Her biri hazır olduğunda ona için piskopoza gösteriyorlardı. İlk pankartın metni şuydu: İran'ın özgürlüğünü, bağımsızlığı ve toprak ve ulusal bütünlüğünü talep ediyoruz. Ve bir diğer slogan ise: yaşasın İran halkının batı ve doğu emperyalizmine karşı dayanışması cümleleriyle yazılmıştı.
Bunca coşku ve heyecan, yıllarca zalim şah rejiminin dünya müstekbirlerine olan bağlılığı ve Müslüman ve Hristiyan demeden herkesi rahatsız eden bu zilleti tahammül etmekten kaynaklanıyordu. Sonra ise sade ve ihlaslı bir din adamı bu rejim ve onu destekleyen tüm güçlü hamileri karşısında durarak İslam inkılabının lideri konumuna gelmişti. İmam Hüseyin aleyhisselamın erbaininden 3 gün önce İmam Hümeyni sürgün edildiği Fransa'daki yerinden bir mesaj yayımlayarak herkesin bugün de meydanları doldurmasını istedi. Erbain gününde protestoculardan bir grup vardıkları her yerde yüksek sesle slogan atıyor ve halk da onları karşılamaya gidiyordu. Coşku dolu Hristiyan gençler ise şah rejimine karşı ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atıyordu. Ancak bu arada bu grubun şaha ölüm sloganından başka diğer eylemcileri coşturan bir slogan daha atıyorlardı ve o da şuydu: mezhebimiz Ermeni, rehberimiz Hümeyni.
Fransa'da İmam Hümeyni'nin bulundukları dönemde her gün gazeteciler, sıradan insanlar ve Avrupa'daki İranlılar imamı görmeye ve sözlerini dinlemeye geliyorlardı. Bir gün 4 Ermeni İranlı öğrenci Nofeldoşato köyündeki imamın sükunet ettiği geçici mekanında imamı ziyarete gittiler. O sırada gazeteciler de toplanmış her biri soru soruyorlardı. Bunların arasında Ermeni öğrencilerden biri şöyle sordu: eğer sizin inkılap kazansa ve İslami düzeni kursanız, İran'daki Ermenilerin kaderi ne olacak? Bu İranlı gence imamın şefkat dolu bakışı en iyi cevaptı. İmam şöyle buyurdu: orada bulunan Ermenilerin bir geçmişi var ve İran'da bulunan diğer insanlarla her zaman aynı durumdadır. Tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Daha sonra tüm özgürlüklerinden yararlanacaklar ve tam adaletle muamele görecekler diye cevap verdi. İmam daha önce Noel gününde ne hediye verildiği ile ilgili bilgi alarak aynı köyde Noel günü Hristiyanlara bir dal çiçek hediye etti.
Nihayet 14 yıl sonra İmam Hümeyni tağut rejimini yıkmak için son adımı atmak üzere Hicri Şemsi 12 Behman 1357 olan 1 Şubat 1979'da İran'a döndü ve tarih sahnelerinde en büyük halk karşılama töreni yaşanmış oldu. Tahran sokaklarında imamı karşılamak için bekleyen milyonlarca sıradan insanın yanı sıra bazı büyükler ve farklı grupların temsilcileri Mehrabad Havalimanı binasında imamı selamlamak için toplandı. Ayetullah Hamene'yi imamın karşılama merkezindeki devrim komitesinden sorumluydu ve Şehit Mutahhari karşılama töreninde ondan bir konuşma yapmasını istedi. Uçak indiğinde bütün kafalar girişe dönüktü ve gözler bekleyiş içindeydi. Selam verenler arasında Ayetullah Hamene'ye 1 metre mesafede özel kıyafetleri içinde İranlı Hristiyanların İmam Hümeyni'ye karşı duygularını iletmeye gelen bazı Hristiyan din adamları vardı.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'nın zaferi yüzünden 15 gün geçmişti ve imam hala Tahran'daki Alevi okulundaydı. Farklı sınıflar ve gruplar imamı görmeyi ve inkılaba bağlılıklarını ilan etmeye geliyorlardı. O gün Ermeni Piskoposu Bay Manukyan ve Ermeni Hilafet Konseyi Başkanı birkaç dakikalığına imamın konuydu. İmam onlara dedi ki, "Umarım bu hareket İran'da yaşayan tüm dini azınlıklara hayır getirir. Bu kral ve babasının yönetimi sırasında İran'ın Müslüman ve gayrimüslim tüm kesimlerin zorluklar içinde yaşadığını ve İslam'ın dini azınlıklara her zaman saygı duyduğunu biliyoruz. Dini azınlığa saygı duyuyoruz. Onlar milletimizin insanları, onlar ülkemizin insanlarıdır. Ve umuyorum ki İslam adaletinin hakimiyeti onlar için çok hayırlı olur ve İslam'ın koruması altında burada müreffeh, özgür ve düzgün bir şekilde yaşayacaklardır."
Ancak dayatılan savaş alevlendiğinde halk devrimin tadını henüz almamıştı. İslam devrimi ve ondan ortaya çıkan sistem süper güçler için o kadar tehlikeli görünüyordu ki bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için onları alttan birleştirdi. Saddam Hüseyin adlı bağımlı ve paralı bir piyon Irak'tan İran'a saldırdı.
Galvez Babumyan 30 yıldan fazla bir süredir petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışıyordu. İnkılap ve grev sırasında bir öncü konumundaydı ve şimdi ülkenin bu kritik durumunda tecrübesi, ülkenin yönetimi ve borulardaki petrol akışının devam etmesi için gerekliydi. Savaş başlayınca çocukları kardeşinin Tahran'daki evine gönderip kendisi ahvazda kaldı. Dün gece onlarla telefonda konuştuğunda annesi Tahran'a dönmesi için ısrar etti. "Oğlum Galvezciğim, yarından sonra Iraklılar Ahvaz'ı arayacaklar. O zaman size ne yapacakları bilinmiyor. Bunlar İranlı Müslümanlar gibi değiller. Bugün komşumuz İmam Hüseyin'i öldürenlerin bunlar olduğunu söyledi. Sen asker değilsen Tahran'a geri dön." "Anne işte." Galvez ise şöyle dedi. "Baş üstüne bugünlerde geleceğim." Doğru söylüyordu. O gün trenle önemli belgeleri Tahran'a götürmesi planlanmıştı. Anneyi kolayca tatmin etti. Ancak çocuklarla konuştuktan sonra kendini tatmin etmesi gerekiyordu. İki çocuğu Varujan ve Talin 10 ve 6 yaşlarındaydı ve ne kadar da güzel konuşuyorlardı. Talin Farsçayı televizyondan yeni öğrenmişti ve Ermenice ile karıştırıyordu.
Akşam saat 9'da televizyondan 16 Mehr 1359 haberi yayınlandığında savaşın 17. gününde rafineri kulelerinin üzerinde ateş ve duman yükseldiğinde Galvez'in öfke ve endişesi özlemine galip geldi ve orada kalmaya ve ülkenin petrol üretiminin devam etmesine yardım etmeye karar verdi. Şirketten doğru Ahvaz demir yoluna gitti. Tren istasyonu kalabalıktı. Bir siren ve ardından bir Iraklı savaş uçağının sesi havayı doldurduğunda henüz trenin ayağına ulaşmamıştı. Galvez gökyüzüne bakıyordu. Birkaç siyah noktanın uçaktan ayrıldığını ve hızla yere düştüğünü gördü. Galvez hareket edemiyordu. Gözünün önündeki son görüntü Varujan ve Talin ve eşi Hasmik'ti. Hasmik şaşkınlıkla kala kalmış ve sabaha kadar kocasının adını tekrarlamaya devam ediyordu. Galvez, Galvest. Galvest Ermenice'de dönüşün habercisi anlamına gelir. Ancak dönüşün habercisi asla geri dönmedi.
Hicri Şemsi 1368 yılının bayram günleridir Perşembe sabahı. Bu akşam evdeyseniz ülke yetkililerinden birinin birkaç dakikalığına misafiriniz olacağını duyurdular. Lütfen dedim. Sonra Galvest'in kardeşine ve kız kardeşimin eşine evimize gelmelerini söyledim. Varujan ve Talin konuğun haberine pek sevinmediler. Çünkü sınav günleriydi ve yoğun bir şekilde ders çalışıyorlardı. Talin bir lise öğrencisi ve Varujan bir tıp öğrencisidir. Tıp bölümünü kazandığı gün birkaç yıllık çalışmanın ve galvetsiz yaşamanın tüm yorgunluğu canından çıktı. Varujan şehit çocukları kontenjanı ile kabul edildi. Bunu her yerde söylemekte ısrar ediyorlar. Gururla babamın şehit olduğunu ve İslam Cumhuriyeti'nin benim ve şehit bir Müslüman çocuğum arasında hiçbir fark koymadığını söylüyor. Misafirimizin geldiği akşamın üzerinden 3 saat geçti. Hayretle bakıyoruz, konuğumuz İmam Hümeyne'nin vefatından birkaç ay sonra İslam İnkılabı'nın liderliğini üstlenen bir önceki Cumhurbaşkanı, ben, Galvest'in erkek kardeşi ve kız kardeşimin kocası, şaşkınlık içindeyiz.
Ayetullah Hamini bizi selamlıyor ve diğerleriyle birlikte kanapeye oturuyor. Hiçbirimiz konuşamıyoruz. Rehber Hamini'yi selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra konuşmaya başladılar. Şehidin babası bu bey mi? Muhtemelen Ermeni şehitlerin çoğu genç asker olduğu için bu fotoğrafı şehidin babası sanmışlar. Diyorum ki bu bey kendisi şehit oldu. Hayret, bu bey mi şehit oldu? Evet. Siz onun eşi misiniz? Evet. Utançtan neredeyse eriyorum. Sıradan bir Müslüman din adamıyla hiç konuşmadım bile. Şimdi ülkenin en büyük manevi lideri önümde oturuyor ve benimle konuşuyor. Ayağa kalkıyorum ve ikram etmeye bir şeyler hazırlama bahanesiyle mutfağa gitmek istiyorum ama Ayetullah Hamini bana izin vermiyor. Lütfen buraya oturunuz. Teşekkürler. Kanapenin sağ tarafında oturuyorum. İçimde garip bir his var. Hem zevk hem de utanç ve gurur. Keşke Galvest bu sahneyi görseydi. Kesinlikle görüyor.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk programından Bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde Mazenderan müziğinden ve türlerinden biraz bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu müziğin diğer tezahürleriyle tanışmak istiyoruz.
Mazenderan müziği konu bakımından çok çeşitlidir. Eski İranlılar gibi Mazenderanlıların da iş ve çabadan evliliğe ve ölüme kadar çeşitli yaşam meseleler için özel bir müziği vardı ve bu müzik ve yaşam birlikteliği Mazenderanlıların kültürüne bugüne kadar yansımıştır. Mazenderan müziğinin en önemli konular arasında ritüel müzik, çoban müziği, bayram ve kutlamalar için müzik, etnik müzik ve bu gibiler vardır.
Ritüel müzikler arasından sizlere biraz da Nevruz Hani'den bahsetmek istiyoruz. Nevruz, eski çağlardan günümüze kadar İranlıların en önemli kutlamalarında biri olan bahar ve yeni yılın müjdecisidir. Bazı araştırmacılara göre Nevruz Hani, İran'ın kuzey illerinde yani Mazenderan ve Gilan'da başlamıştır. Tabii ki şu anda İran'ın diğer bölgelerinde de icra ediliyor. Nevruz Hani'de bahar mevsiminin başlangıcından önce Nevruz Han, Nevruz şarkıcısı olarak adlandırılan kişiler farklı şehir ve köylere seyyar olarak gider, doğaçlama veya ezberi olarak baharı överek şiirler söylerler.
Nevruz Hanların çoğu birkaç kişidir. Biri şiirleri okur, biri enstrüman çalar. Yükçü denilen diğeri ise halkın evlerine gider ve ev sahipleri de yumurta, yüresel ekmek, tatlı ve helva, pirinç ve nakit hediyeler gibi hediyelerle yükçülerin keselerini ve sepetlerini dolduruyor. Nevruz Hani İran ve Mazenderan kültürünün güzel tezahürlerinden biridir ve Nevruz Hanlar halka güzel yerel şarkılarla yeni yılın gelişini müjdeler.
Şimdi hoş sesinin yanı sıra dutar da çalan Ali Divsalar'ın Nevruz Hanesi'ni birlikte dinleyelim. Birlikte dinlediğimiz güzel müzik Ali Divsalar'ın eserlerinden biriydi. Ritüel temalı diğer Mazenderan vokal müziği türlerinden biri Çavuşihani'dir. Geçmişte bir kişi kutsal yerleri ziyaret yolculuğuna giderken Çavuşi okunurdu ve ona eşlik eder sağlık dileğinde bulunulurdu. Bu gelenek Mazenderan ve İran'ın bazı şehirlerinde hala yaygındır. Bu geleneğin geçmişi hakkında Safavi döneminden kutsal yerlerin ziyaretçiler arasında adet haline geldiği ve Kacar döneminde zirveye ulaştığı söylenir.
Bazı yabancı seyahatnameler bu gelenekten bahsetmiştir. Örneğin Nasreddin Şah döneminde İran'a seyahat eden Yakup Edward Polak seyahatnamesinde ellerinde kırmızı bayrak bulunduran ve herkesten daha önde hareket eden dini çavuş ve çavuşi hanlardan bahsetmiştir.
Ayrıca bundan daha önceki dönemde yani Safaviler döneminde İran'a seyahat eden Adam Olerus seyahatnamesinde grubun önünde şiirler söyleyen çavuşhaneler hakkında yazmıştır. Çavuşhane genellikle müzik aletleri olmadan söylenir. Aslında Çavuşhane İran müzik geleneklerinin ve Şii mezhebinin ritüellerinin felsefesinin iç içe geçmesinin bir simgesidir. Şimdi Mazenderan Çavuşihanesinden kısa bir bölümü birlikte dinleyeceğiz. Korrem deli deli
منبعی انهار کوثر است. کوثر کجا؟ ز دیده پر اشک بهتر است.
Düğün ve kutlamalarda yaygın olarak kullanılan Mazenderan'ın en önemli çalgılarından biri de Deserkoten olarak adlandırılır. Deserkoten iki kafaya vurmak demektir. Deserkoten, Mazenderan'ın merkezindeki en önemli vurmalı çalgıdır. Bu alet bir tarafı açık, diğer tarafı kapalı olan yumurta veya vazo şeklindeki iki testiden oluşmuştur.
Tahran Radyosu.
Bu aletin gövdesi genellikle topraktan yapılır. Bu iki testinin boyutu farklıdır. Biri daha büyük yapılır ve kalın bir ses çıkarır, diğeri daha küçüktür ve ince bir ses çıkarır. Boşluklar genellikle inek veya deve derisi olan deriyle kapatılır ve her biri deri parçasının etrafında boşluğa sıkılaştırılan ve sabitlenen deri kayışlar için birkaç delik oluşturulur. Deride oluşan deliklerden geçtikten sonra kayışlar iç içe geçerek gövdenin altında metal bir halkaya bağlanır.
Deserkoten kayısı, ceviz, turunç veya sağlam ahşabı olan diğer orman ağaçlarından yapılmış iki çubukla çalınır. Çubuklardan birinin boyu diğerlerinden biraz daha kısa ve çapı daha küçüktür. Deserkoten çubuklarına kotena denir. Deserkoten genellikle geniş bir ses yelpazesine sahip olan zurna, lele, va ve kerne enstrümanlarıyla birlikte çalınır. Bu enstrümanın ünlü ritimleri yekçube, doçube, seçube, semahal, patehdi, hemumseri vesairedir. Şimdi deserkoten çalgısı eşliğinde seçube ritmini dinleyeceksiniz.
Bu ana kadar programı dinlemekten keyif aldığınızı umuyoruz. Mazenderan Deserkoten'inden bahsettik ve şimdi sizlere Mazenderan müziğinin bir diğer önemli enstrümanı olan lele va'dan bahsetmek istiyoruz. Lele va üflemeli bir çalgıdır ve kamıştan yapılmıştır. Mazenderan ilinin batısında yer alan Gilan ilinde bu çalgıya lele denir. Farsça'da bu çalgıya ney çupan da denir.
Leleva ismi Mazenderanice'de ney anlamına gelen lele ve rüzgar anlamına gelen va kelimelerinden türetilmiştir. Bu enstrüman hayvancılık ve çobanlık yaşamıyla ilgilidir. Bu çalgının en eski izgileri sürüleri otlatma ve bunların anlatılmasıyla ilgilidir. Şu anda Leleva'nın güzel sesini Ketuli müziğinde ve diğer bazı Mazenderan müziği türlerinde duyabilirsiniz. Şimdi Üstad Hüseyin Tayyibi'nin Leleva çalımını birlikte dinleyeceğiz. Bu müzik Ketuli makamındadır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Heftevreng adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. İnşallah programımızı dinlemekten zevk almışsınızdır. Bu bölümü Sema Hal, ezgisi ve Lele Va ve Deserkoten enstrümanlarının çalımı ile noktalamak istiyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Fransız şarkıcı Melanie Diams'ın İslam dinini benimseme macerasını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bayan Diams şöyle diyor: İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Bazıları İslam dinine yönelişin sadece sıradan insanların arasında yaygın bir mesele olduğunu düşünebilir. Oysa bu semavi dini benimseyen insanlara bakıldığında İslam'ın iman nuru ve güçlü mantığı, hakikat peşinde olan insanları hangi kesimden olurlarsa olsunlar, kendine doğru çektiği anlaşılır. Buna göre de birçok bilgin, aydın, düşünür, politikacı, sporcu ve sanatçı da son semavi ve en mükemmel din olan İslam dinini benimseyen insanların arasında yer alıyor. Fransız rap müziği şarkıcısı Bayan Melanie Georgiades ya da sanat dünyasındaki adıyla Melanie Diams, bir süre şarkıcılığın doruk noktasında yaşadıktan sonra gerçek huzur ve saadeti İslam dininde buldu ve Müslüman oldu. Bayan Diams'ın yaşam öyküsü İslam dinini benimseyen diğer insanların yaşam öyküsü gibi ilginçtir.
Melanie Diams 1980 yılında Kıbrıs adasında Yunan bir baba ve Fransız bir annenin evliliklerinin meyvesidir. Melanie çok zor bir çocukluk dönemini geride bıraktı. Melanie'nin ailesi mali açıdan uygun durumda değildi. Henüz 4 yaşındayken daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle beraber Fransa'ya göç etti. Ancak Fransa'da da ailenin durumu iyileşmedi. Bilakis 7 yaşına geldiğinde anne ve babasının boşanmasına sebebiyet verdi. Böylece Melanie'nin hayatında önemli bir değişiklik yaşandı ve Melanie esirgeme kurumuna verildi.
Ancak 1994 yılında Melanie'nin yaşamı değişmeye başladı ve şarkıcılık alanında sergilediği yetenekle bu sanata yöneldi ve daha sonraları Fransa'nın Rap Prensesi unvanını ve birçok ödül kazandı. Ancak şarkıcılık, şan, şöhret, para ve servet Melanie'nin huzursuz ruhunu tatmin etmeye yetmedi ve 2007 yılında şiddetli bir depresyona yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bir yıl sonra Melanie Diams derin bir değişimle karşılaştı ve sanki içinde bulunduğu ve onu intihar etme noktasına kadar sürükleyen vahim durumdan bir kurtuluş yolu bulmuş gibi oldu. Evet, Melanie, rahmet ve huzur dini olan İslam dinine yönelmişti.
Bayan Melanie Diams bu ruhi değişimini şöyle anlatıyor: "Gerçekte bende bağnazlık ve her türlü kötülüğe karşı sevgi, şefkat, barış ve ahlak işareti olan bir değişim gerçekleşti. akıl hastanesi, delirmek, boşluk noktasına gelmek gibi kötü bir maziye karşın Müslüman olunca adeta yeniden doğmuş gibi oldum. İslam dini bende büyük değişiklikler yarattı. Zira özellikle ben bir ömür şan ve şöhret peşinden koşmuş, bu uğurda çaba harcamış biriydim. Ama kendi kendime dedim ki, yeter artık. İlerlemek için biraz büyü. Bugün ben istediğim huzura kavuştum. Aslında benim öyküm diğer birçok sanatçının öyküsüne benziyor.
Tahran Radyosu.
Yeni Müslüman Bayan Diyams, acaba müziği Allah'a imanla mı değiştin sorusuna cevaben şöyle diyor. Bu ikisini asla birbiriyle mukayese edemem. Bugün ben ancak Allah için ve ona olan aşkım için yaşıyorum. Artık yalnızlık duygusu ve kaygı hissetmiyorum ve yaşamım anlam kazandı. Bu her gün yaşadığım bir gerçektir ve ben her gün 5 kez canı gönülden dua ediyorum, yani namaz kılıyorum.
Batı dünyası mutluluğun sınırsız para ve dizgini kopmuş, sınırsız özgürlükte yattığını telkin etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki insanın kemale ermek isteyen ruhu maddiyatın çok ötesinde yüce ülkülerin peşindedir. Bu konuda Melanie şöyle diyor, bazı insanlar biz Müslümanların bazı kısıtlamalar yüzünden mutlu olmadığımızı ve toplumda yaygın olan gelenekler dışında mutlulukları benimsememiz zor ve imkansız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun elde edilen para ile mutlu olabileceklerini zannedebilir. Oysa bugün benim için bunlar anlam taşımıyor ve başka şeyler daha cazip geliyor.
Bir zamanlar ünlü bir rap şarkıcısı olan Melanie Diyams şimdi batı ve rap müziği hakkında şöyle diyor. Ben artık müzik dinlemiyorum. Bana kibir, şiddet, tüketicilik ruhu gibi durumları dayatan batı ve rap müziğini sevmiyorum. Zira rap müziğinin acı gerçekleri yaratabildiğini düşünüyorum ve bence bunları benimsemek saflıktır. Ben artık değiştim ve değişime uğradım. Bundan başka ben bir anneyim ve artık şarkıcılık ortamıyla hiçbir ilişkim kalmadı.
Ancak İslam dininin Melanie Diyams gibi ünlü bir sanatçı tarafından benimsenmesi ise bu semavi dinin muhaliflerini ve bağnaz çevreleri öfkelendirdi. Bu zümre Melanie'nin imajını zedelemek ve İslam dininden el çekmeye zorlamak için namertçe uygulamalarda bulundu. Özellikle Diyams Müslüman olduktan sonra İslami hicap ve tesettürünü koruma üzerinde ısrar ettiği halde bazı Avrupa ülkelerinde ve de özgürlük iddiasında bulunan Fransa'da Müslüman kadınların İslami tesettür ve hicabına karşı yoğun kısıtlamalar getiriliyor.
Melanie bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra Paris'te eski fotoğraflarımın yayımlanması çok çirkin bir oyundu. Bunlar beni rahatsız ediyor. Onlar benim özel fotoğraflarımı çalmıştır. Melanie muhaliflerine gönderme yaparak şöyle devam ediyor. Her insan yaşamında mutlu olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. O zaman neden ben bunu başkalarıyla paylaşmamalıyım ki? Güya benim başörtüm Fransa'da büyük bir soruna dönüşmüş. Çünkü birçok kişiden bunun siyasi ve isyancı bir hareket olduğunu duydum. Sonunda Melanie Diyams 2015 yılında Melanie, Fransız ve Müslüman başlıklı bir kitap yazdı ve içinde muhaliflerin iftiralarına cevap vererek inancını savundu.
Gerçekte Bayan Diyams'ın İslam dinine ve İslami tesettürü olan inancı, muhaliflerin tacizi ve karalama kampanyaları ile vazgeçmeyeceği kadar güçlüydü. Melanie bu konuda da açıkça şöyle diyor. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da imandan söz edilebilir ama hicapsız olunur? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Melanie, Fransa'da yayınlanan Express dergisine verdiği mülakatta da hicap hakkında şöyle diyor. Acaba başörtülü ve tesettürlü bir kadın veya İslam dinine yönelik bir insanın fikri ve duygusal bağımsızlığı olamaz mı? Oysa hicap bu kadına şecaat, kişilik, sabır, güçlü iman ve maneviyat sunuyor. Benim hicabım Allah ile olan ilişkimdir. Ben tek başıma İslami tesettüre karar verdim. Benim tüm vücudumla ve tüm organlarımla hicaba uymam gerektiğine inanıyorum. Kalabalık ortamlarda bana baktıklarında şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ben hicapla kendimi keşfettim.
TF1 kanalının sunucusu Melanie Diams'la görüşmesi hakkında şöyle diyor. Melanie sözlerinde hicap ve İslami giyimle ilgili özgürlükten söz etti ve İslami giyimin kendisini özgür hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Üstelik bu özgürlüğün kendi seçimi olduğunu vurguladı. Yani her yaptığı özgürce yapılmıştır. Üstelik vücudunu başkalarının gözü önünde sergilemeden. Melanie bu mülakatta da şöyle diyor. Başörtülü kadınların haklarına uyulmaması büyük talihsizliktir. Bu kadınlar bağnazlıkların kurbanı oluyor.
Batı dünyası garezkar bir şekilde yürüttüğü geniş kampanyalarla tekfirci sapkın terör örgütlerinin batıda işledikleri cinayetlerin İslami düşüncenin ürünü olduğunu telkin etmeye çalışıyor. Böylece tüm Müslümanları terörist olarak tanıtıyor. Oysa ilginçtir ki bu tür sapkın terör örgütlerinin hemen hemen tümü batılı devletlerin mali ve askeri yardımları ile türemiştir. Ancak batı dünyasının İslam karşıtı medya organları ne zaman Avrupa'da bir terör eylemi gerçekleşirse hemen karalama kampanyaları başlatıyor ve radikal sağ örgütler ve İslam karşıtları Müslümanları tekfirci teröristlerin ortağı ilan ediyor ve sonuçta onların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumun bir örneği Fransa'da Ocak 2015'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen saldırısından sonra yaşandı ve Fransa'da yaşayan Müslümanlar radikal örgütlerin tacizleri ve tehditlerine maruz kaldı.
O günlerde Melanie Diams bir mesaj yemleyerek söz konusu terör saldırısını kınadı. Melanie mesajında şöyle dedi. Ben bir Fransızım, ben bir Müslümanım ve ben de bu olaydan etkilenerek üzüldüm. Ben bu tür şiddet ve barbarlığın İslam adına yapılıyor olmasından rahatsız oluyorum. İslam dini şiddet ve terörü men etmiştir ve barış ve huzur istemektedir. İslam dini intikam veya cinayeti öğretmez. Bilakis İman nurunu yaygınlaştırmakla insanların davranışını iyiliğe doğru yönlendirir. Suç ve cinayet, ırkçı düşünceleri olan cahil insanların işidir. Melanie ayrıca radikal kesimlerin bu hadiseye tepkisine de değinerek şöyle devam ediyor. Ben nefret ve şiddet korkusundan evimin kapısını kapatmıştım. Bu durum şeytanın oyunudur ve herkesin bu oyunu engellemesi ve kin ve nefretin artmasına mani olması gerekir.
Melanie Diams şimdi yaşamını İslami ve insani yüce hedefler doğrultusunda kurduğunu belirterek yeni inancı hakkında şöyle diyor. İslam dini, büyüdüğüm din yani Hristiyanlıktan çok daha sade ve daha aydındır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tarihini okuyorum. Ben bu insanlardan sabır ve bağışlamayı öğrendim. Melanie İslam dininin onu nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bu podcast'te Siyonizmin Filistin topraklarına karşı yaptığı engellemeleri ve Filistinlilere yönelik insani olmayan işgal girişimleri ve Filistin'e mülkiyet meselesine dini ve tarihsel metinlerde ele almaya çalışacağız. Muhterem dinleyiciler, Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir önceki sohbetimizde Siyonistlerin iddialarından aksine Filistin'in boş bir toprak olmadığını belirttik. Arap Yarımadası'ndan Filistin'e gelip bu topraklara yerleşen ilk kavimler Kenanlılardı. Filistin'de Amortiler ve Filistinlilerle karışarak M.Ö. 2500'den itibaren 15 asır sürecek bir yönetim kurdular. Filistin'in tarihi peygamberlerin isimleriyle başlar ve bunların başında İbrahim peygamber gelir. Bugünkü sohbetimizde Tevrat'ta yer alan, vaat edilen topraklar nasıl sahte bir ülkeye dönüştü sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca Siyonistlerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı eylemlerine göz önünde bulundurarak bu olayı hayırseverlik ve özgürlük kaygısı olan insanlarla paylaşmanızı rica ediyoruz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Siyonizm Yahudilerin Filistin topraklarına dönmesini ve bu topraklarda bir Yahudi devletinin kurulmasını savunan bir harekettir. Bu hareketin belirli bir programa sahip, aktif ve tutarlı bir hareket olarak oluşum tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Siyonizm 1948 yılında Filistin topraklarını işgal ederek başta İngiltere ve Amerika olmak üzere batılı ülkelerin desteğiyle amacına ve hedefine ulaşmış ve kendi sözde bağımsız devletini kurmuştur ve o tarihten bu yana her daim her ne şekilde olursa olsun hatta terör, cinayet ve saldırılarla işgalci düşüncesini genişletmeyi sürdürmüştür. Filistin topraklarını işgal etme düşüncesinde olmuştur. Burada önemli ve temel soru şu ki, bu ülkü ve iddia Yahudi İncil'ine yani Eski Ahit'e ne kadar dayanmaktadır? Başka bir ifadeyle Eski Ahit İsrailoğullarına vaat edilen topraklar hakkında ne diyor? Yahudiliğin tek kutsal metni ve İsrailoğullarının ilk yüzyıllarına ait tek tarihi kaynak olan Eski Ahit'e dayanarak kendisine mirasçısı olarak gören bir grubun vaat edilmiş topraklara mülkiyeti iddiası nasıl değerlendirilebilir? Şimdi öncelikle Eski Ahit'te belirli bir toprak vaadi ilkesinin nasıl bir şey olduğunu, ardından bu milletin tarihinde yaşananlara göre iddia sahiplerinin iddiaları bu kitabın ifadeleriyle ne kadar tutarlı olduğuna bir göz atalım. Hiç şüphesiz Yahudilerin okuduğu Ahit kitabı ve Hristiyanların Eski Ahit kitaplarında vaat edilen topraklardan ve onun vaadinden bahsediliyor. Ancak irili ufaklı onlarca kitabın yer aldığı bu koleksiyonda ne zaman ve kim tarafından yazıldı, Yahudi-Hristiyan geleneğiyle kutsal metinlerin eski ve yeni eleştirmenleri arasında çok ciddi farklılıklar bulunuyor. En kısa ifadeyle Yahudi-Hristiyan geleneğinin bu koleksiyondaki kitapların 1000 yıla yakın bir sürede tanınmış kişiler tarafından yazılması gerçeğine dayandığı söylenebilir. Örneğin Tevrat'ın Allah'ın Musa aleyhisselama verdiği kitabın aynısı olduğu Yeşu, Samuel ve kralların kitaplarının Yeşu, Samuel ve Yeremya gibi büyük peygamberler tarafından yazıldı. Eski ve yeni eleştirmenler bu kitapların Babil esaretinden sonra milattan önce bu kitapların geleneğin iddia ettiği kişilere atfedilmesi sorgulanırsa bu kitaplar diğer insan kitapları gibi olmakta ve sonuç olarak bu metinlerin diğer içerikleri gibi vaat edilen toprakların konuşması da sorgulanmaktadır. Hatta bazı Yahudiler Tevrat kitabının Babil esaretinden sonra esarete gidip dönenler tarafından yazıldığını iddia ederek aslında bu kitabın da onların bastırılmış hayalleri ve idealleri doğrultusunda yazıldı ve bu yüzden de vaat edilen topraklara vurgu yapmaktadır. Tevrat'ta vaat edilen toprakların hikayesi Hazreti İbrahim'in göç hikayesiyle başlar. Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle Mezopotamya'dan Kenan topraklarına hicret etti ve Allah onu oraya yönlendirdi. Orada Allah İbrahim'e şöyle buyurdu: "Bu toprakları senin soyuna vereceğim." Ve ona tekrar şöyle buyurdu: "Bu ülkeyi sana vermek için seni Keldanilerin Ur şehrinden çıkaran Allah benim." Ancak Hazreti İbrahim'e verilen sözde dikkat çeken nokta aslında onunla Yüce Allah arasında bir ahit yapılmış olmasıdır. Allah bir tarafta o toprakları İbrahim'in çocuklarına vereceğine dair bir söz vermiştir. Ancak bu vaadin yerine getirilmesi diğer tarafın yani İbrahim ve çocuklarının da ahitlerine yerine getirmesine bağlıdır. Yani Allah'a itaat etmek ve insan olmak. Hatta Allah'a hizmetin sembolünü ve işaretini kendi bedenlerinde yaratmalıdırlar. Bu nedenle Tevrat'ta Allah'ın İbrahim'e şöyle buyurduğu belirtilmektedir: "Seninle sonsuza dek ve senden sonra çocuklarınla olan ahdimi nesilden nesile sürdüreceğim. Ben sizin tanrınızın ve çocuklarınızın da tanrısı olacağım ve artık yabancı olduğun Kenan diyarının tamamını sana ve soyuna sonsuza dek vereceğim ve onların tanrısı olacağım. Ama senin çocuklarının ve gelecek nesillerin görevi de ahdinize sadık kalmanızdır." Yüce Allah Hazreti İbrahim'e onun neslinin yabancı bir ülkede kulluk edeceğini bildirir. Ama onlar eninde sonunda bu topraklara dönecekler ve bu toprakları alacaklar. İşte o zaman bu toprakların sakinlerinin kötülükleri doğruya ulaşacak ama şimdi değil. Buradan Yüce Allah'ın sabit ve ebedi bir geleneği olduğu ve kötülüğü doğruya ulaşan bir milletin ilahi cezaya maruz kalacağı anlaşılıyor. Kenan ülkesi sakinlerinin çektiği azap topraklarının İsrailoğullarının elinde geçmesidir. Ancak İsrailliler göreceğimiz gibi bu kuraldan müstesna değil. Aslında vaat edilen toprakların mülkiyeti Allah'a itaat şartına bağlıdır. Ve Allah Hazreti İbrahim'den sonra bu şartı İshak'a hatırlatarak İshak'a şöyle buyuruyor. Eğer beni dinler ve itaat ederseniz yanınızda olacak ve sizleri çok bereketlendireceğim ve de tüm bu toprakları sana ve senin nesline vereceğim. Baban İbrahim'e söz verdiğim gibi senin soyunu göklerdeki yıldızlar kadar çoğaltacağım ve bu toprakların hepsini onlara vereceğim. Bunu İbrahim'in hatırı için yapacağım çünkü o benim emirlerime itaat etti. Buradan yola çıkarak o toprakların vaadinin nedeninin İbrahim'in Tanrı'ya sorgusuz sualsiz itaat olduğu ve bunun koşulunun da çocuklarının itaati olacağı sonucuna da varabiliriz. Kenan ülkesi Hazreti İshak'tan sonra Hazreti Yakub'a vaat edildi. Yakub'un çocukları Mısır'a yerleşip Mısırlıların baskı ve eziyetlerine maruz kaldıklarında Yüce Allah onları kurtarmak için Musa peygamberi göndermiştir. Yüce Allah Musa'ya İsrail çocuklarını Mısır'daki kölelikten kurtarmak ve onları süt ve bal akan geniş ve verimli bir ülkeye götürmeyi hazır olduğunu ancak bunun içinde bir şartı olduğunu zira insanlar eğer vaat edilen toprakları fethettikten sonra dahi bozgunculuğa yönelseler ve Allah'ın emirlerine uymasalar yine topraklarını kaybedecek ve esaret altına gireceklerdir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, eğer beni dinlemezseniz, bana itaat etmezseniz, kanunlarımı reddederseniz ve sizinle yaptığım ahdi bozarsanız, o zaman sizi cezalandıracağım. Ben size karşı çıkacağım ve siz de düşmanlarınız karşısında kaçacaksınız. Sizden nefret eden insanlar sizi yönetecek. Şehirlerinizi, ibadet yerlerinizi yok edeceğim. Evet, ülkenizi ıssız bırakacağım ve düşmanlarınız orada yaşayacak. Üzerinize savaş belasını göndereceğim. Böylece diğer kabilelerin insanları arasında dağılacaksınız. Topraklarınız boşalacak ve şehirleriniz yok edilecek. Beni İsrail halkını muhteşem mucizeleriyle Mısır esaretinden kurtarıp vaat edilen topraklara ulaşıran Allah, İtaat etmeyi reddettiklerinde onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünü saran celalime andolsun ki Mısır'da ve çölde benim celal ve mucizelerimi gören ve defalarca güvenmeyi ve itaat etmeyi reddedenlerin hiçbiri hatalarına vaat edilen toprakları dahi görmeyecekler. Bana itaat etmeyenler vaat edilen toprakları göremeyecektir. Söyle onlara, hepiniz bu çölde öleceksiniz. Sizden 20 yaş ve üzeri olan bir kişi dahi vaat edilen topraklara giremeyecek. Cesetleriniz bu çöle düşecek. Sizin imansızlığınız yüzünden çocuklarınız, sizden tek bir kişi kalıncaya dek 40 yıl boyunca bu bu çöllerde avare olacaklar. Tevrat'ın yazılarından Allah'ın Kenan topraklarını vaat etme planının çok katı olduğu anlaşılıyor. Kim Allah'la olan ahdine tam olarak bağlı kalır ve ona tam olarak itaat ederse, o topraklara girmeyi hak eder. Bu kitapta belirtilen Hazreti Musa ve Harun'un bile buna layık olmaması çok gariptir. Aynı gün Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle dedi. Moab ülkesinde Eriha'nın önünde bulunan Abarim dağına git, Nebo dağına çık ve İsrail halkına vereceğim tüm Kenan topraklarını gör. Sonra sen de o dağda ölüp atalarına kavuşacaksın. Tıpkı kardeşin Harun'un da Hor dağında öldü ve atalarına katıldığı gibi. Zira ikiniz de Sina çölünde bulunan Meribe Kadeş pınarında İsrail halkının önünde kutsallığınızı korumadınız. İsrail halkına vereceğim ülkeyi önünüzde göreceksiniz. Ama oraya asla giremeyeceksiniz. Hazreti Musa, İsrail halkını Mısır'dan kurtararak onları vaat edilen topraklara yönlendirdi. Ancak bu toprakları kendisi fethetmedi. Bunun yerine Allah, insanları o topraklara getirmek için onu Yuşa bin Nun'u halife olarak seçmesi için görevlendirdi. Musa vefat edince İsrailoğulları onun yasını tuttu ve işleri Yuşa bin Nun üstlendi. Hz. Musa'nın Ürdün topraklarındaki Nebo Dağı'nda ölümünden sonra Yehova Yuşa'yı peygamber olarak görevlendirdi ve ona hedeflerini bildirir. Tevrat kitabı Hz. Musa'nın ölümüyle bitiyor ve bir sonraki kitap olan Yuşa kitabı şu cümlelerle başlıyor. Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün bu halkla birlikte Şeria, Ürdün Nehri geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte olduysam, seninle de birlikte olacağım. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla bırakmayacağım. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulu Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Böylece Yuşa, Hz. Musa'nın ölmeden evvel kendisini haberdar ettiği peygamberliği onun ölümünden sonra Yehova'nın bizzat hitabıyla resmen tayin edilmiş ve İsrailoğullarının Musa'dan sonraki ilk peygamberi olma vasfını kazanmış olmaktadır. Evet arkadaşlar, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde Yuşa ben Nun önderliğindeki İsrailoğullarının Ürdün Nehri'ne geçerek Kenan topraklarını ele geçirip burayı İsrailoğullarının 12 kabilesi arasında paylaştırmalarından bahsedeceğiz. Yuşa ömrünün sonuna doğru İsrailoğullarını çağırmış ve onlara artık vaat edilen topraklara ulaşmış ve burayı fethetmiş olmalarına rağmen bu mülkiyetinde şarta bağlı olduğunu hatırlatmıştır. Yuşa ömrünün sonuna doğru Ben İsrail'e şöyle dedi. Hepiniz Allah'ınızın size vaat ettiği her şeyin tek tek gerçekleşene şahit oldunuz. Ama şunu bilin ki Allah size nimet verdiği gibi üzerinize belalar da indirecektir. Eğer onun emirlerine uymayıp başka ilahlara tapacak olursanız, evet, onun gazabının ateşi etrafınızı saracak, size verdiği güzel toprak da sizlere yok edecektir. Evet, muhterem dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.